Kitabın adı Çılgın Türkler, Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 50. ayrım. Plaja ilk olarak LCM 314 yaklaştı. Dipnot 403. LCM bir küçük çıkarma gemisidir. Yaklaşık 70 kişi alır. Büyük çıkarma gemisi LCT olup 700 kişi alır. Her askerin sırt çantasında 3 günlük yiyecek, 5 günlük cephane vardı. 314'ün yanına hızla 3 LCM daha yanaşıp sıralandı. Aralarında 1 metre kadar aralık vardı. Plajın önü sığ olduğu için gemiler kumsala tam yanaşamadılar. O yüzden çıkış kapakları kumsala erişmedi, denize açıldı. Dipnot 404. Kapak karaya açılırsa buna kuru kapak atma. Kıyıya iyice yanaşılamadığı zaman denize indirilirse yaş kapak atma denir. Yaş kapak atılınca askerler denizin derinliğine göre dize, bele, boğaza kadar denize girip yürüyerek plaja öyle çıkarlar. Denizin derinliği burada bele kadardı. Dualarını eden deniz piyadeleri silahlarını ıslanmasınlar diye başlarının üzerine kaldırdılar. 4 gemiden birden Allah Allah diye bağırarak fırladılar, bellerine kadar gelen denizden geçerek plaja çıktılar. Saat 08:45 idi. Pek geç kalmadan Kıbrıs Türklerinin imdadına yetişmişlerdi. Paraşütçüler ve komandolardan sonra deniz piyadeleri de Kıbrıs'a ayak basmışlardı. Plaj kör nokta olduğu için pek az ateş alıyordu. Ama plaj dışındaki alanlar özellikle dağdaki ateş odaklarının sürekli ateşi altındaydı. Dipnot 406. Askerler buna saplama atış diyorlar. Saplama atışta isabet oranı düşük olurmuş. Tehlikeli olan yalama ya da tarama atış imiş. Dağdaki ateş odaklarının çıkarma birliklerine büyük kayıp verdirememesinin nedeni anlaşılıyor. Deniz piyadeleri kıyı başını korumak için eğitilmişlerdi. İkiye bölünüp sağa sola yayıldılar. Birazı da arkadaki seti aşıp yola çıktı. Çok iyi eğitim gördükleri için korunmayı, savunmayı, saklanmayı, sürünerek, sıçrayarak ilerlemeyi iyi biliyorlardı. Merminin sesinden silahın cinsini tanıyor, ona göre önlem alıyorlardı. Çok hızla bel, boy siperi kazabiliyorlardı. Hepsinin başında çelik başlıkları vardı. Çoğu iyi nişancıydı. Bir kişi bile yaralanmamıştı. Dipnot 407. Bir çıkarma gemisinde bulunan elektrik işçisi Ahmet Ersoy, makine dairesinden başını çıkarıp sahile bakmak ister. Bir kör kurşuna hedef olur. Bu ilk şehittir. Rumlar görünmüyor, sadece beton koruganlardan, yuvalardan, mevzilerden ateş ediyorlardı. İlk 4 LCM sağdan çıkarak plajı boşaltırken, yeni 4 LCM soldan plaja yanaştı. Deniz piyadeleri yine ok gibi fırladılar. Bunları 3. ve son 4 LCM izledi. Sonuncu LCM'de askerlerden başka 2 jip ile mühimmat sandıkları ve sağlık malzemesi vardı. Bir saat içinde plaja 768 deniz piyadesi, komutan, karargah subayları ve 3 havacı çıkmıştı. Dipnot 408. Bu sayı deniz piyade alayının tüm kadrosudur. Neşet İkiz, adı geçen eser, sayfa 162. Alayın iki taburu vardı. Birinci tabur komutanı Binbaşı İlhan Aloğlu, ikinci tabur komutanı da Yüzbaşı Tahsin Güven'dir. Uçaklar ve muhripler deniz piyadelerini korumak için dağdaki ve kıyıdaki ateş odaklarını susturmaya çalışıyorlardı. Beşparmak Dağı'nın ormanları, etekleri, denizle dağ arasındaki 3-5 kilometre derinliğindeki arazide bulunan otlar, fundalar, ağaçlar savaş yüzünden yanmaya başlamıştı. Kıbrıs'ın çok sıcak ve boğucu bir günüydü. Hava yangınla birleşince iyice bunaltıcı olmuştu. Her yan duman ve savaş sisi içindeydi. Deniz piyadelerinin görevi yayılıp genişlemek değil, fazla açılmadan kıyı başını sağlam tutmak ve korumaktı. Özellikle Girne'ye doğru ilerlemek, bundan sonra karaya çıkacak olan 50. alayın göreviydi. Seti aşanlar ilk önlem olarak Girne-Karava yolunu kestiler. Korku içindeki sivil Rumları ve şaşırmış turistleri uygun bir eve yerleştirdiler. Dipnot 409. Turistler ve gitmek isteyen siviller barış gücüne teslim edileceklerdir. Komutan bu işle ilgilenmesi için İngilizce bilen bir subayı görevlendirdi. Bazı Rum askerleri sivil giyinip kaçmak istiyorlardı. Turistlerin arasına karışanlar da vardı ama hallerinden asker oldukları anlaşılıyordu. Esirler ayrı bir yerde toplandı. İki katlı motelin alt katı hastane yapıldı. Buranın sağlıkla ilgili bir yer olduğunun anlaşılması için Kızılay bayrağı dikildi. Deniz piyadeleri ile kıyıya çıkmış olan genç bir doktor göreve başladı. Rumlar için Türklerin sağlık tesisleri de iyi hedefti. İnsanlık kurallarını aldırmaksızın buraya da ateş etmeye başladılar. Koltukları sökülmüş 4 DC-9 uçağı Ankara Havaalanı'nda yolcuların ve birçok görevlinin gözlerinden uzakta bekliyordu. Hava Yarbay Yusuf Uydaç, Mehmet Şentürk, Ethem Durak ve Enver Türkler adlı pilotlar, ikinci pilotlar, telsizciler ve görevliler bir otobüsle uçakların yanına getirildiler. Küçük bir askeri birlik güvenliği sağlıyordu. Bulgaristan, Yugoslavya, Malta yoluyla Libya'ya gidecek, Bingazi'deki Vilesu askeri havaalanına ineceklerdi. 9.15'te havalandılar. Aynı saatte Ecevit, Bakanlar Kurulu toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenlemişti. Salon, yerli ve yabancı gazetecilerle, televizyon kameramanları ve muhabirleri ile tıklım tıklım doluydu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kissinger, harekatı bir an önce durdurmak için Kıbrıs sorununa eğilmek zorunda kaldı. Yıllarca önce bir seminer dolayısıyla öğretmenliğini yaptığı Ecevit'e sözünü geçirebileceğini sanıyordu. Ecevit, salondakilere müdahalenin nedenlerini kısa, çarpıcı bir şekilde anlattı. Türkiye'nin bu harekata geçmeden önce her çareyi denediğini belirtti. Barışı yüceltti. Sorulara özenle yanıt verdi. Sorular bitince izin istedi. Tam çıkıyordu ki beklenmedik bir olay yaşandı. Basın toplantısına katılanların çoğu Ecevit'i alkışlıyorlardı. Dünya basını genel olarak 6-7 Eylül olaylarından sonra Türkiye'yi ilk kez desteklemekteydi. Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanlığı Yunan alayına önce 4 büyük çaplı havan topu yolladı. İlk topu yerleştirince Türk alayına doğru mesafe ayarı için birkaç mermi yolladılar. Bir uğursuz mermi Gönyeli'nin kuzeyine düştü. Daha biçilmemiş tarlalar vardı. Başaklar insan boyundaydı. Biçilmiş tarlalar, anızlar, saman kümeleri ve yer yer buğday sapı balyaları ile doluydu. Bunlar kızgın güneş altında parlamak için bir kıvılcım bekliyorlardı. Patlayan mermi yangını başlattı. Yangın çabuk yayıldı. Paraşütçülerin inecekleri yerin büyük bölümünü kapladı. Türkler acı içinde baka kaldılar. Biraz sonra yeni paraşütçüler gelecek, yangının içine atlamak zorunda kalacaklardı. Yangın ikinci paraşüt taburunun da yolunu kesecekti. 50. alayda 3 taburuyla çıkarma gemilerine binmişti. Kıyıya yaklaşma bölgesini ateş altında geçmeye başladılar. Yine subaylara ve askerlere bir mermi bile isabet etmedi. Uçaklar ve muhripler dağdaki ve kıyıdaki ateş odaklarını susturmaya çalışıyorlardı. Tam da Pladini plajı karşısına düşen Keskin Sırt'ta, Yanık Tepe'de ve Karni ormanlarında bulunan koruganlar ve makineli tüfek yuvalarından çıkan birliklere ateş yağıyordu. Hava irtibat subayları ile pilotlar arasında özel parola vardı. Pilotlar özel parola nedeniyle yönlendirici havacılara güveniyorlardı. Kıbrıs'ta sanılandan daha güçlü bir savunma düzeni olduğu anlaşılmıştı. Bir süre sonra Rum ve Yunan birliklerinin tahmin ettiklerinden çok daha kalabalık olduğunu da anlayacaklardı. 50. alayı taşıyan ilk çıkarma gemileri plaja yanaştı. İkisi küçük, biri büyüktü. Büyük gemide subaylarıyla birlikte 700 asker vardı. Saat 9.45'ti. Üç gemiden de askerler Allah Allah diye haykırarak hızla denizden geçip Kıbrıs'a ayak bastılar. Topçu taburunun bir bataryası da kıyıya çıktı. Alay komutanı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu, alay sancağı, sancaklar ve sancak muhafızları, yardımcısı Yarbay Cevdet Ayken ve karargahı ile indi. Seken kurşunlara aldırmadan yürüdü. Set dibinde Yarbay Neşet İkiz, albayı selamlayıp durum ve çevre hakkında bilgi sundu. Düşmanın her an bir karşı saldırıya geçebileceğini bildirdi. Albay, merak etme kardeşim dedi. Şimdi her şey dilediğimiz gibi olur. Askerime güveniyorum. Bu asker yenilmez. Komutan ve beraberindekiler Girne Karava yolunu aşıp dağ tarafına geçtiler. Komutan bir evi karargah olarak seçti. Bayraktarlık, elçilik, Tugay komutanlıkları ile iletişim kurulamadı. Ellerindeki telsizler yetersizdi. Yukarıda ne olduğunu öğrenemediler. Kendi durumları hakkında bilgi veremediler. Çıkarmanın başladığını, kıyı başının tutulduğunu, müşterek harekat merkezine, dolayısıyla Ankara'ya Ertuğrul gemisi bildirdi. Yeni gelen çıkarma gemileri 50. alayın kalan askerlerini plaja çıkarmayı sürdürüyorlardı. 50. alay da çok iyi eğitim görmüş, seçkin bir alaydı. Doğuya, batıya ve dağa doğru ilerleyecek, planda saptanan birinci gün çizgisine savaşarak ulaşmaya çalışacaktı. Birinci gün ulaşılması gereken çizginin geçtiği yerler, Elya, Trimiti, Zeytinlik, Girne batısı idi. Dipnot 410. Neşet İkiz, adı geçen eser, sayfa 125. Bu yerlerin şimdiki adları şöyledir. Karava eşittir Alsancak, Elya eşittir Doğancı, Trimiti eşittir Edremit. Zeytinlik yakınlarında dağdan inecek bir komando taburu ile buluşacaktı. Böylece birleşmenin ilk aşaması gerçekleşecekti. Ne var ki Rum ateşi gittikçe yoğunlaşıyordu. Doğuda ve batıda güçlü birlikler vardı. Keşif kolları Rumların sağlam savunma mevzileri, barikatlar kurduklarını gördüler. Birinci gün için saptanan çizgiye ulaşmak hiç de kolay görünmüyordu. Bir de su sorunu çıktı. Bütün Rum evlerinde kuyu, su motoru ve su deposu vardı. Bir geveze, Rumların kuyuları, depoları zehirlemiş olabileceğini söyledi. Söylenti, sular zehirli diye kesinleşerek hızla yayıldı. Kimse sulara yanaşmayacak, susuzluk büyük dert olacaktı. Bir matara su, bu sıcakta savaşan bir insana ne kadar yeterdi? Gazinoda birkaç meyve suyu şişesi vardı. Susuzlar 3000 kişiydi. Yardımcı birliklerde gelince 3500 kişi olacaklardı. İlk gün varılması gereken çizgide yer alan Zeytinlik, Türk köyü idi. Orada bir avuç mücahit de bulunuyordu. En yüksek çatının üzerine gururla Türk bayrağını dikmişlerdi. Rumlar bayrağı vurmak için başlarına ateş yağdırıyordu. Rumların ve Yunanlıların Türk bayrağına katlanmaları imkansızdı. Bu kinle beslenmiş, bu düşmanlıkla büyütülmüşlerdi. Rumlar Yunan uçaklarını ve donanmasını bekliyorlardı. Hala harekete geçmemiş olmalarından dolayı moralleri bozuktu. Bu küçük plaja yeni ve kalabalık bir birliğin çıkması morallerini daha da bozmuştu. Yeni çıkarma gemileri yaklaşıyordu. Güçlü dürbünle bakınca tankları, topları gördüler. Türkleri denize dökme düşüncesi gittikçe hayal oluyordu. Ümitlerini Girne ve Karava'daki birliklerin yapacağı saldırıya bağladılar. Bu birliklere saat 14'te iki yandan birden Türklere saldırmaları için Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanlığı emir vermişti. Bu kesimde 7 tane ağır T-34 tankı vardı. Bunlar Türkleri denize sürmeye yeterdi. Atina Büyükelçisi Kamuran Gür'ün Yunan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Bu sırada Büyükelçilik'te savaş olasılığına göre hazırlık yapıyorlardı. Savaş çıkacaksa bütün arşiv yakılacak, şifre aygıtı tahrip edilecekti. Saat 10.30'da bakanın odasında oldu. Dışişleri Bakanı Kiprios, vereceği ultimatumun şiddetine uygun bir tavır içindeydi. Derhal çıkarmayı durdurun ve askerinizi geri çekin. Size saat 16'ya kadar süre tanıyoruz. Bu gerçekleşmediği takdirde sonuçlarından Yunanistan sorumlu olmayacaktır. Yunanistan, Türkiye'yi savaş açacağını bildirmekle tehdit ediyordu. Kamuran Gür'ün, Türk dışişlerinin seçkin diplomatlarından biriydi. Ultimatumu hükümete danışmaya gerek görmeden kesin bir dille reddetti. İsabet alan helikopterler Ovacık'ta gözden geçirildi. Makineli tüfek mermileri helikopterlerin gövdelerini delmekle kalmış, hiçbir zarara yol açmamışlardı. Delikleri kapatmaya gerek bile görmediler. Helikopterinin altında birkaç delik bulunan pilot, "En havalı helikopter benimki," diye gırgır geçiyordu. Helikopterlere yakıt ikmali yapıldı. Pilotlar bir bardak çay içerken Bolu Tugayı'nın ikinci taburu helikopterlere mühimmat ve malzeme sandıklarını yerleştirdi. 6. Kolordu Komutanı Kor General Nurettin Ersin ve kurmayları da bu taburla gideceklerdi. Hareket işareti verilince komutan, kurmayları ve tabur helikopterlere bindiler. Helikopterler tozu dumana katarak sırayla havalandılar. Aksaksız bir uçuştan sonra Kırnı Havaalanı çevresine indiler. Saat 10.30'du. Kırnı yakın çevresinin dışında kalan arazi yer yer yanıyordu. Helikopterler yine havada durdular. Komutan, kurmaylar ve 2. Komando taburu helikopterleri çabucak boşalttılar. Helikopterler 3. taburu getirmek için uçup gittiler. Rumlar bu kez ancak iki helikopterde delik açabilmişlerdi. 2. Komando taburu hızla toplandı. Dipnot 412. 2. Komando taburundan Üsteğmen Engin Ünal'ın anıları. M. Sever. Adı geçen eser. Sayfa 88 ve devamı. Taburu otobüs ve kamyonlar bekleyecekti. Yine bir tane bile yoktu. Dipnot 413. Geride kalan bir bölük otobüslerle yollanacaktır. Haberleşme, ulaşım ve su işi çok aksıyordu. Yürüyeceklerdi. Tabur, havan ve makineli tüfek atışlarından sakınarak, gerektikçe durup saklanarak Saint Hilaryon'a doğru yola çıktı. Birkaç yaralı verdi. Gökten üzerlerine sanki kızgın zeytinyağı yağıyordu. 6. Kolordu Komutanlığı karargahı Boğazköy'de Sancaktarlığa ait bir binanın geniş bodrum katında kuruldu. Genel olarak Barış Kuvvetleri Komutanlığı diye anılacaktı. Binanın girişinde Sancaktarlığın telsizi ve telefon santrali vardı. Telsizin ve santralin başında lise öğrencisi bir mücahit bulunuyordu. Kor General Nurettin Ersin ve karargah subayları için derme çatma masalar sağlandı. Paraşüt Tugayı ile Bolu Komando Tugayı'nın komutanları ve karargahları da buraya sığıştılar. Ellinci ayrımın sonu. Sayfa 359. Devamı 51. ayrımda.